Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 34. ayrım. 29. Karayoluna ulaşmak öylesine zordu ki, boş tansiyonunun yükselmekte olduğunu fark etti. Yüzü ısınmaya, gözlerinin çevresi gerilmeye başladı. Anlaşılan, Hollywood Bowl salonunda pazar sabahı için bir gösteri düzenlenmişti ve bu yöne giden sokaklar dolup taşıyordu. Ara sokaklara dalıp bir an önce kurtulmaya çabaladı ama sanki herkes aynı yöne gider gibiydi. Arabasında yanıp sönen bir lamba ve siren olduğunu anımsayıncaya dek bu bataklığın içine düştüğü için kendi kendine küfredip durdu. Cinayet masasında çalışmaya başladığından bu yana aceleyle bir yere gitmesi gerekmediği için bunların varlığını unutmuştu. Lambayı tavana yerleştirip sireni çalmaya başlayınca önündeki arabalar yol verdi ve işin ne kadar kolay olduğunu anladı. Hollywood karayoluna çıkıp Chowanga geçidine doğru ilerlerken yan koltukta duran telsizden Jerry Edgar'ın sesi duyuldu. Harry Bosch. Evet Edgar dinle. Valencia bölge şerifini arayıp Sylvia'nın evine kod 3 olarak bir araba göndermelerini söyle. İyi olup olmadığını kesinlikle kontrol etsinler. Kod 3, ışıkların yandığı, sirenlerin çaldığı acil durum işaretiydi. Edgar'a adresi verdi. Hemen ara ve sonra tekrar beni ara. Pekala Harry, neler oluyor? Hemen şerifi ara. 3 dakika sonra Edgar'ın sesi yine telsizden duyuldu. Yola çıktılar. Neler buldun? Ben de oraya gidiyorum. Şimdi sen doğruca şubeye git. Masamın üzerinde bir mektup var. Taklitçiden. Mektubu emniyete al ve sonra Rollenberger ve Irving'i arayıp neler olduğunu anlat. Peki ama neler oluyor? Bosch önüne çıkan bir arabaya çarpmamak için orta şeride geçti. Hiç değiştirmeden yaklaşık 120 kilometre hızla gidiyordu ve siren sesinin öndeki arabaları uyarması için yeterli zaman bırakmadığının da farkındaydı. Mektupta yine bir şiir var. Sarışını benim elimden alacağını söylüyor. Yani Sylvia. Evini aradım ama telefon açılmadı. Umarım zamanımız vardır. Herhalde mektubu ancak pazartesi sabahı işe gelince bulacağımı hesaplamıştı. Tamam gidiyorum. Dikkatli ol dostum. Sakin ol. Sakin diye düşündü Bosch. Doğru. Locke bebekçiyi öldürdüğü için taklitçinin ona çok kızdığını söylemişti. Hedefi Sylvia olmamalıydı. Bu acıyla yaşamaya dayanamazdı. Tekrar telsize uzandı. Ekip 1, evet dedi Sheen'in sesi. Gidip alın onu. Eğer evdeyse merkeze getirin. Emin misin? Getirin onu. Sylvia'nın evinin önünde şerifin bürosunun bir arabası duruyordu. Boş arabayı durdurunca, üniformalı bir memurun arkası kapıya dönük, evi koruyormuş gibi durduğunu gördü. Ya da sanki bir suç mahallini koruyordu. Arabadan inerken göğsünün sol tarafında ani bir sancıyla kıvrandı. Bir saniye hareketsiz kalınca ağrı geçti. Bahçeden eve doğru koşarken bir yandan da rozetini cebinden çıkarmaya uğraşıyordu. Los Angeles Emniyeti ne buldunuz? Kapı kilitli. Etrafını dolaştım. Tüm kapılar ve pencereler kilitli. Sanki evde kimse yok. Bosch yanından geçip kendi anahtarıyla kapıyı açtı. Odadan odaya koşarak bir şeyler olup bittiğini gösteren izler aradı. Hiçbir işaret yoktu. Memur haklıydı. Evde kimse yoktu. Garaja bakınca Sylvia'nın Cherokee'sinin yerinde olmadığını gördü. Bu kez dolapları, çekmeceleri açıp yatakların altına bakarak bir daha evi dolaştı. Yatak odasından çıktığında memur salonun ortasında duruyordu. Gidebilir miyim? Bundan biraz daha önemli bir görevdeyken buraya çağrıldım da. Adamın sesindeki bıkkınlığı hissederek gitmesi için başını salladı. Ardından dışarı çıkıp arabadan telsizi aldı. Edgar sen misin? Orada neler oluyor Harry? Hiçbir şey yok. Sylvia yok. Başka bir iz de yok. Ben şubedeyim. Gözden kaçırmayın bülteni çıkartayım mı? Bosch tüm devriye arabalarını gönderilecek haber için Sylvia'nın ve arabasının tanımını yaptı. Hemen dağıtırım. Özel ekip burada toplanacak. Irving de geliyor. Beklemekten başka yapılacak bir şey yok. Ben biraz burada kalacağım. Bana haber ver. Ekip 1. Ekip 1 diye yanıtladı Sheen. Kapıyı çaldık, evde kimse yok. Bekliyoruz. Ortaya çıktığı anda onu getireceğiz. Bosch bir saat kadar kollarını göğsünde kavuşturup salonda oturdu. Sybil Brandt kliniğinde gördüğü zaman Georgia Stern'in niçin böyle oturduğunu şimdi anlıyordu. İnsanı rahatlatan bir yanı vardı. Yine de evin sessizliği sinir bozucuydu. Çaldığı zaman açabilmek için hemen yanındaki sehpaya getirdiği telefona gözlerini dikmiş otururken ön kapının anahtarla açıldığını duydu. Yerinden fırlayıp hole doğru giderken kapı ardına kadar açıldı ve bir adam içeri girdi. Gelen Locke değildi. Boş'un tanımadığı biriydi ama evin anahtarına sahipti. Hiç duraksamadan adama yaklaştı ve sırtını duvara dayadı. "Nerede o?" diye bağırdı. "Ne? Kim?" diye şaşkınlıkla yanıtladı adam. "Nerede o?" "Kendisi gelemedi. Onun adına ben geldim. Newhall'da başka bir ev daha gösteriyor. Lütfen." Kemerine takılı çağrı aygıtının tiz sesi duyulduğu anda Boş ne olup bittiğini anlayıverdi. "Sen emlakçı mısın?" "Emlakçının yanında çalışıyorum. Sen burada ne arıyorsun? Burada kimse olmayacaktı." Boş çağrı aygıtını kemerinden çıkarınca kendi evinden arandığını gördü. "Telefon etmem gerek." Salona dönerken emlakçının "iyi edersin, neler oluyor burada?" diye söylendiğini duydu. Numarayı çevirdi ve Sylvia ilk çalışta açtı. "İyi misin?" "Evet Harry, sen neredesin?" "Senin evinde, sen neredeydin?" "Mary Callender'dan bir pasta aldım ve çiçeklerle birlikte Fontenoların evine gittim. Bunu yaparsam..." "Sylvia, dinle beni. Kapı kilitli mi?" "Ne? Bilmiyorum." "Telefonu bırak ve gidip kontrol et. Verandaya açılan kapıya da bak. Park yerine açılanı da kontrol et. Bekliyorum." "Harry, ne olu..." "Dediğimi yap." Sylvia bir dakika içinde döndü. Sesi çok ürkek çıkıyordu. "Tamam, hepsi kilitli." "Pekala, şimdi dinle. Hemen oraya geliyorum ve yarım saat bile sürmez. Bu arada kapıya kim gelirse gelsin sakın açma ve hiç sesini çıkarma. Anladın mı?" "Beni korkutuyorsun Harry." "Biliyorum ama dediğimi anladın mı?" "Evet, harika." Boş bir an düşündü. Başka ne söyleyebilirdi? "Sylvia, telefonu kapatınca kapının yanındaki dolabı açmanı istiyorum. Rafın üstünde beyaz bir kutu var. İçindeki tabancayı al. Lavabonun üstündeki dolapta duran kırmızı kutunun içinde kurşunlar var. Kırmızı kutu, mavi olan değil, tabancayı doldur." "Bunu yapamam. Neler söylüyorsun bana?" "Evet, yapabilirsin Sylvia. Silahı doldur ve beni bekle. Kapıdan içeri benden başkası girerse kendini koru." Sylvia yanıt vermedi. "Ben geliyorum. Seni seviyorum." Boş güneye giden karayoluna ulaştığı zaman telsizden Edgar'ın sesi duyuldu. Sheen'le Oppleton hala Locke'u bulamadıklarını bildirdi. Başkanlar Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne gönderilmişlerdi ama Locke bürosunda da yoktu. "Her iki adreste de bekleyecekler. Ev için arama izni çıkartmaya çalışacağım. Ama yeterli neden olduğunu sanmıyorum." Haklı olduğunu biliyordu Boş. Mora'nın Locke'u porno film setlerinde gördüğü adam olarak tanımlaması ve üç kurbanın adının kitapta geçmesi, evinin aranması için izin verilmesine yeterli neden sayılmazdı. Edgar'a Sylvia'yı bulduğunu ve şu anda onun yanına gitmekte olduğunu söyledi. Telsizi kapatınca belki de Fontenoların evine gitmekle yaşamını kurtarmış olduğu aklına geldi. Bir yaşamın yitirilmesi başka bir yaşamı kurtarmıştı. Anahtarı kilide sokmadan önce yüksek sesle kendisinin geldiğini belirtti ve kapıyı açıp Sylvia'nın titreyen kollarına atıldı. Göğsüne bastırıp telsize "biz burada güvendeyiz" dedi ve telsizi kapattı. Yan yana kanepeye oturdular ve Boş, son kez birlikte olduklarından bu yana geçen zaman içinde olup bitenleri anlattı. Bunları öğrenmenin Sylvia'yı bilmemekten daha fazla ürküttüğünü gözlerinden okuyabiliyordu. Sylvia da emlakçı evi alıcılara göstereceği için uzaklaşmayı tercih ettiğini söyledi. Bu nedenle Fontenoları ziyaretten sonra doğruca Boş'un evine gelmişti. Daha önce söylediği halde Boş bunu tümüyle unutmuştu. "Bugünden sonra kendine yeni bir emlakçı bulman gerekecek," dedi Boş. Gergin havadan sıyrılmak için gülmeye başladılar. "Çok üzgünüm," dedi Boş. "Sen bu işlere hiç bulaşmamalıydın." Bir süre sessizce oturdular. Sylvia her şeyden bıkmış gibi ona yaslandı. "Niçin bunu yapıyorsun Harry? En kötü insanlarla ve işledikleri suçlarla ilgileniyorsun hep. Niçin devam ediyorsun?" Boş bir an düşündü ama doğru yanıt bulamadı. Ayrıca onun da bir yanıt beklemediğini biliyordu. "Burada kalmak istemiyorum," dedi bir süre sonra. "Saat 4'ten sonra benim eve gidebiliriz." "Yo, çıkıp gidelim buradan." Santa Monica bölgesindeki Love's Oteli'nin iki odalı dairesi geniş kumsalın ardındaki okyanusa bakıyordu. Yastıkların üzerine altın yaldıza sarılı çikolataların bırakıldığı, banyoya yumuşak uzun bornozların asıldığı kalitede bir oteldi burası. Dördüncü kattaki dairenin kapısı 5 kat yüksekliğinde cam duvarlı ve cam tavanlı avluya açıldığından gün batımının tüm renklerini izlemek mümkündü. Öğle yemeklerini oda servisinden isteyip balkondaki şezlonglarda yediler. Boş telsizini yanında getirmişti ama kapalı tutuyordu. Loko arama çalışmaları sürerken ekiplerle temas kuracaktı. Ama bugünlük işten uzak kalmaya kararlıydı. Edgar ve Irving'le konuşurken Sylvia ile birlikte kalacağını, ancak taklitçinin harekete geçmeyeceğini düşündüğünü söylemişti. Özel ekip şimdilik bekleme durumundaydı. Locke'un eve gelmesini ya da başka bir olayın patlak vermesini bekliyorlardı. Boşa gereksinim yoktu. Irving, başkanların Güney Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Fakültesi dekanı ile görüştüklerini, onun da Locke'un asistanlarından biriyle konuştuğunu söylemişti. Asistanın bildirdiğine göre Locke, Cuma günü Las Vegas'a gidip Stardust Oteli'nde kalacaktı ve pazartesileri dersi olmadığından ancak salı günü okula dönecekti. Stardust'u araştırdık dedi Irving. Locke'u da ayırtmış ama otele gitmemiş. Arama izni ne oldu? Şimdiye dek 3 yargıç izin vermeyi reddetti. Bir yargıç bile arama iznini imzalamıyorsa durumumuzun ne kadar zayıf olduğunu anlayabilirsin. Bir süre bekletiyoruz. Bu arada evini ve bürosunu gözetleyeceğiz. Ortalığa çıkıncaya dek böyle kalmasına taraftarım. Irving'in sesindeki kuşkuyu sezdi Boş. Kuşkuların Mora'dan Locke'a çevrilmesine yol açan olayları, Rollenberger'ın Irving'e nasıl açıkladığını merak etti. Sence hata mı ediyoruz? Kendi sesinde de kuşku izlerinin olduğunu fark etti. Bilmiyorum, mektubu araştırdım. Cumartesi gecesi ön masaya bırakılmış. Masa nöbetçisi saat 9'da kahve almak için içeri gitmiş ve diğer bir nöbetçiyle lafa dalmış. Geri döndüğünde zarf masanın üzerindeymiş. Bundan çıkarılacak tek sonuç, Mora hakkında yanılmış olmamız. Bu kez de yanılıyor olabiliriz. Şimdilik ön sezilerle hareket ediyoruz ama sağlam ön seziler olduğunu vurgulamalıyım. Bu kez biraz daha dikkatli ilerlemek istiyorum. Bunun anlamı Mora hakkındaki ön sezilerinle başımızı derde soktun demekti. Bu kez biraz daha kuşkucu davranacağız. Boş her şeyi gayet açık anladı. Ya Las Vegas gezisi bir bahane ise, mektupta harekete geçmekle ilgili bir satır vardı. Belki de Locke kaçıyor. Olabilir. Acaba bir gözden kaçırmayın bülteni yayınlayıp tutuklama emri çıkarmalı mıyız? Bence salı gününe dek beklemek en doğrusu olacak dedektif. Geri dönmesi için ona bir şans tanıyalım. Yalnızca 2 gün var. Irving'in sağlam adım atmak istediği belliydi. Olayları kontrol altına aldıktan sonra ne yapacağına karar verecekti. Pekala, daha sonra tekrar ararım. Hava kararıncaya dek geniş yatağın üzerinde uyukladılar. Sonra Boş, son 24 saat içinde yaşananlarla ilgili herhangi bir bilgi sızıp sızmadığını anlamak için televizyonu açtı. Bu konuyla ilgili bir tek haber yoktu. Ama Kanal 2'deki haberi duyunca uzaktan kumandayla oynamaktan vazgeçti. Beatrice Fontenot'un öldürülmesiyle ilgili bazı gelişmelerden söz ediliyordu. Genç kızın resmi ekranın sağ tarafındaydı. Sarışın haber spikeri, polis 16 yaşındaki Beatrice Fontenot'u öldüren katil zanlısının kimliğinin saptandığını açıkladı. Dedektif Stanley Hanks, aranan kişinin uyuşturucu işinde Beatrice'in ağabeylerinin rakibi olduğunu söyledi. Fontenot'ların evine açılan ateşin esas hedefinin ağabeyleri olduğunu açıkladı. Ne var ki, kurşunlardan biri, Valley'deki Grand Lisesi'nde onur listesi öğrencilerinden Beatrice'in başına saplandı. Cenaze töreni önümüzdeki hafta yapılacak diyordu. Boş, televizyonu kapatıp yastıklara dayanıp oturan Sylvia'ya baktı. İkisi de sesini çıkarmadı. Yine oda servisine ısmarladıkları akşam yemeğini neredeyse hiç konuşmadan yediler ve sırayla duş yaptılar. Boş, sıcak suyun altında dururken ona her şeyi anlatmanın zamanı geldiğine karar verdi. Sylvia'ya güven duyuyor, kendisini tanıma isteğinin içten olduğuna inanıyordu. Üstelik hiçbir şey yapmadığı, sırlarını kendine sakladığı takdirde aralarındaki ilişkiyi gün geçtikçe tehlikeye attığını biliyordu. Bir bakıma onunla konuşmak kendi benliğiyle yüzleşmek gibiydi. Eğer Sylvia tarafından kabul edilmek istiyorsa, nereden geldiğini, kim ve ne olduğunu öncelikle kendisinin kabul etmesi gerekiyordu. Beyaz bornozları içinde Sylvia sürgülü kapının yanındaki koltukta oturuyor, boş, yatağın yanında ayakta duruyordu. Cam kapıdan, Pasifik Okyanusu'na değişken yansımalar yapan Dolunay görünüyordu. Söze nereden başlayacağını bilemiyordu. Sylvia, turistlere yönelik bir derginin sayfalarını karıştırıyordu. Derginin önerileri bu kentte yaşayanların yaptıklarına hiç benzemiyordu. Dergiyi masaya bırakıp Boş'un yüzüne baktı ve sonra bakışlarını başka yöne çevirdi. Konuşmasına fırsat vermeden söze başladı. Harry, senin eve gitmeni istiyorum. Boş yatağın kenarına ilişip, dirseklerini dizlerine dayadı ve parmaklarını saçlarının arasında dolaştırdı. Neler olup bittiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Ne demek istiyorsun? Çok fazla ölüm var. Ne diyorsun Sylvia? Bu hafta sonu o kadar çok düşündüm ki Harry, artık düşünemez oldum. Ama bir süre ayrı kalmamız gerektiğini biliyorum. Bazı şeyleri düşünmem gerekiyor. Senin yaşamın... İki gün önce aramızdaki sorunun kendi hakkımda konuşmamam olduğunu söylüyordun. Şimdi ise benim hakkımda hiçbir şey öğrenmek istemiyorsun. Senin kişiliğinden söz etmiyorum. İşinden söz ediyorum. Boş başını salladı. İkisi de aynı Sylvia. Bunu bilmen gerekir. Bak, kötü günler geçirdik. Bu ilişkinin benim için doğru olup olmadığına karar vermek zorundayım. Daha doğrusu bizim için. İnan bana, seni de düşünüyorum. Senin için en doğru kadın olduğumdan emin değilim. Ben eminim Sylvia. Lütfen böyle konuşma. Daha fazla zorlaştırma. Ben, sensiz olduğum günlere dönmek istemiyorum Sylvia. Bundan kesinlikle eminim. Yalnız olmak istemiyorum. Harry, seni incitmek istemiyorum ama benim için değişmeni de asla senden isteyemem. Seni tanıyorum ve istesen bile değişemeyeceğini biliyorum. Yani, bu gerçekle yaşayıp yaşamayacağıma karar vermek zorundayım. Seni seviyorum Harry ama biraz zamana gereksinim. Sylvia'nın ağladığını aynadaki aksinden görüyordu Boş. Ona sarılmak istedi ama yanlış bir adım olacağını hissetti. Gözyaşlarının nedeni kendisiydi. Uzun bir sessizlik içinde acıyla kıvranarak oturdular. Sylvia'nın gözleri kucağında kenetlenmiş ellerine dikilmişti. Boş, okyanusa doğru bakınca, ayın sarı ışıkları arasında Channel adalarına doğru bir balıkçı teknesinin ilerlediğini gördü. Bana bir şey söyle dedi Sylvia sonunda. Sen ne istersen onu yaparım dedi Boş, bunu biliyorsun. Sen giyinip gidene kadar ben banyoda olacağım. Sylvia, senin emniyette olduğundan emin olmak istiyorum. İzin ver öteki odada kalayım. Sabahleyin bir karar veririz, sabahleyin giderim. Hayır. Hiçbir şey olmayacağını ikimiz de biliyoruz. Lok denen şu adam herhalde çok uzaklarda. Senden kaçıyor Harry. Ben emniyetteyim. Yarın sabah bir taksiye atlayıp okula giderim. Yalnızca bana biraz zaman tanı. Karar verme zamanı. Evet, karar verme zamanı. Sylvia yerinden kalkıp banyoya doğru yürüdü. Yanından geçerken Boş elini tuttu ama Sylvia dokunmadan geçti. Kapıyı kapatınca kağıt mendillerin hışırtısını ve ardından ağladığını duydu. Lütfen git artık Harry dedi Sylvia bir süre sonra. Lütfen. Yanıtını duymamak için suyu açtığını işitti. Yumuşak bornozuyla otururken kendini aptal gibi hissetti. Hırsla üstünden çıkarırken bornoz yırtıldı. Arabanın bagajından bir battaniye çıkarıp otelden 100 metre kadar ileride kumların üzerinde kendine yatak yaptı. Ama gözünü bile kırpmadı. Sırtını okyanusa dönüp 4. kattaki odanın sürgülü balkon kapısına bakışlarını dikip oturdu. Bütün gece. Odanın ana kapısını da avlunun cam duvarından görebiliyordu. Biri kapıya yaklaştığı takdirde fark edecekti. Kumsal soğuktu. Ama uyanık kalmak için denizden esen rüzgarın serinliğine ihtiyacı yoktu. 34. ayrımın sonu. Sayfa 393. Devamı 35. ayrımda.